Ayrım 39.
Sayfa 290. Hemen karar verdim. Otomobili atlayarak Galata rıhtımına geldim. Baktım ki rıhtıma yanaşmış olacağını sandığım vapur uzaklardadır. Sandallarla vapura gittik. Kaptana yola çıkmak için emir verdimse de Kız Kulesi açıklarında muayeneye tabi tutulduk. Birkaç ecnebi zabit ve askeri bizi yoklayacaklar mıydı? Muayene uzayıp gitti. Gelip gidildiğine göre acaba bunlarla şehirdekiler arasında bir muhabere mi, haberleşme mi vardı? Maksat beni tevkif etmekse bütün bu şeylere lüzum yoktu, sıkılıyordum. Bir kararsızlık da olabilir diye düşündüm. Bundan istifade edebilmek için kaptana hareket hazırlıklarını çabuklaştırmasını söyledim. 27 yıllık ihtiyar kaptan demir aldırmaya başladı. Ben kaptan yerindeydim. Zabit ve askerler dışarı çıktılar. Hareket ettik. Karadeniz boğazından çıkarken kaptana tehlikeli ihtimalleri anlattım. Cevap verdi. Ne aksi dedi. Bu denizi pek iyi tanımam. Pusulamız da biraz bozuk. Mümkün olduğu kadar kıyıları takip etmesini tavsiye ettim. Dipnot. Mustafa Kemal'in yaveri C. Abbas Güler'in verdiği bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa kaptana şu emri vermiş. Düşman devletlerinin herhangi bir vasıtasının gadrine yani zararına uğramamak için sahile yakın bir rota tutunuz. Şayet kesin tehlike görürseniz gemiyi karaya en yakın sahile oturtunuz. C. A. Güler'in 25 Mayıs 1941 günlü Yeni Sabah gazetesine çıkan yazısına dayanarak K. A. Günlüğü sayfa 81. Çünkü bundan sonra benim tek istediğim Anadolu'nun bir kara parçasına ayak basmaktan ibaretti. Sahili takip ede ede evvela Sinop'a geldik. Kasabaya çıktım. Oradakilerle görüşerek Samsun'a kolaylıkla gidilebilecek yol olup olmadığını soruşturdum. Maalesef yokmuş. Dipnot. Ayrıca Şakir Ülkütaşır'ın bu konudaki araştırması Türk Kültürü Dergisi sayı 49 sayfa 31. Çok zorluk çekecek, günlerce yollarda kalacaktık. Bilmem neden Samsun'a bir an evvel ayak basmak için o kadar acele ediyordum ki, zaman kaybetmektense tehlikeyi göğüs germeyi tercih ettim. Tekrar Bandırma vapuruna bindik, aynı tertiple seyahat ederek nihayet Samsun limanına vardık. Atatürk'ün hatıraları sayfa 124-125. Mustafa Kemal İstanbul'dan gizlice yola çıktıklarını, Bandırma'nın çürük çarık bir taka, kaptanının yol, iz ve dümen bilmeyen biri olduğunu, pusulasının bulunmadığını, bir İngiliz gemisinin Bandırma'yı izlediğini anlatmıyor. Dipnot, biraz bozuk pusula ifadesinin bazı özel kitaplarda abartılarak bozuk pusulaya dönüştüğü de bir gerçektir. Mesela Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam 1. cilt sayfa 389. İlhami Soysal ünlü bir yazarın da pusulasız diye yazdığını açıklamıştı. Yoksa abartma, saptırma hatta uydurma milli bir özelliğimiz de ben akıntıya kürek mi çekiyorum nedir? Her olayı kendi koşulları içinde değerlendirmek zorundayız. Bugünkü bilgilerimizi dayanarak İsmail Hakkı Oktay boş yere telaşlandığı, Mustafa Kemal ve arkadaşları da gereksiz yere kuşkuya kapıldıkları için eleştirilemez. Telaşlanıp kuşkulanmakta haklılar. Çünkü o karışık dönemde bu uzak bir olasılık değildir. Geniş tutuklamaların başladığı çok karanlık bir dönem yaşanmaktadır. Mustafa Kemal bu kuşkusundan dolayı kaptana kıyıdan gitmesini söylüyor. Hatta Sinop'ta inip yolculuğa karadan devam etmeyi bile düşünüyor. Dört görgü tanığının ağzından Samsun yolculuğunun hikayesi bu. Hasan Pulur, Milliyet'teki 30 Nisan 1995 günlü yazısında özetle şöyle demektedir. Son olarak bir de Bandırma vapuru safsatası çıkardılar. Atatürk'ü Samsun'a götüren gemi vapur muydu, taka mıydı? Sanki takaydı diyen varmış gibi. Muhteremler resmi tarihin büyük oyununu fahş ediyorlardı. Bandırma vapuru 236 metre boyunda koca bir gemidir. Baca yüksekliği 19 metredir. Önce bunu televizyondaki bir programa yutturdular. Kısa bir araştırma yaptık ve doğrusunu yazdık. Dipnot. Mustafa Kemal'i ve karargahını Samsun'a götüren Bandırma'nın boyu 48 metre, baca yüksekliği 6 metredir. 16 Nisan 1995. Artık herhalde yanlışlarını anlarlar. Susarlar sanıyorduk, aldanmışız. Bu defa Ankara'daki kitap fuarına 15-23 Nisan bir geminin fotoğrafını asıp altına da şunları yazmışlar. 70 yıllık resmi tarihin kitaplarında bizlere taka diye öğretilen, pusulası olmayan, kırık dökük, yol iz bilmeyen bir kaptanla yola çıkılan Bandırma vapurunun fotoğrafı. Osmanlı donanmasına bağlı 236 metre uzunluğunda 19 metre baca yüksekliğindeki bu dev şilep hiç takaya benziyor mu? Sultan Vahdettin tarafından Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakmakla görevlendirilen Mustafa Kemal Paşa'ya, mahiyetiyle birlikte Anadolu'ya geçmesi için tahsis edilen taka işte bu gemidir. Puğur'un verdiği bu bilgiye ben de bir şeyler ekleyeyim. Afişin üstünde de nal gibi harflerle bize yalan söylediler diye yazıyordu. Dipnot, genç bir bilim adamı Ali Bayramoğlu Yeni Yüzyıl gazetesine şöyle yazmış. Bazılarına anlamsız bir ayrıntı gibi görünebilir bandırma vapurunun nitelikleri. Ama bu tür ayrıntıların hayati önemi vardır. Bir toplumun tarihe ve kendine bakışının aracılarıdır onlar. Onların üzerinde yapılan tahrifatlar yani değiştirmeler, o tarihin ve kimliğin üzerinde yapılan tahrifatlardır. Bu tür tahrifatlar aracılığıyla yeni yönetimler olanı değil, tasavvur edilmesi istenileni ön plana çıkaran resmi tarihler yazarlar. Sadece bir önceki yönetimle değil, aynı zamanda bir önceki toplumla ve değerleriyle olan bağlantıyı da reddederler, kopuşu vurgularlar. Tahrifatı asıl Hasan Hüseyin Ceylan'ın yaptığı anlaşılınca Ali Bayramoğlu'nun yeni bir yazıyla bu kandırmacı tutumun da analizini yapması gerekmez miydi? Acaba neden yapmadı da bilimsel bir sessizliğe gömülüverdi? Biri de bu suskunluğun analizini yapmalı. Tahrifat zaten çoğul, sonuna bir çoğul iki daha getirilemez. Ama kimin yalan söylediği kısa süre içinde açığa çıktı. Birçok gazetede bu fotoğrafın ikinci bandırma gemisine ait olduğu açıklandı. Dipnot. Birkaç örnek: Hasan Pulur, 16 Nisan 1995, 30 Nisan 1995, 5 Mayıs 1995 Milliyet. Oktay Akbal, 20 Nisan 1995 Milliyet. Mümtaz Soysal, 15 Mayıs 1995 Hürriyet. İlk bandırmanın fotoğrafı ile fotoğrafı sağlayan Orhan Kızıldemir'in açıklaması, 19 Mayıs 1995 Milliyet. 1. ve 11. sayfa, Can Dündar'ın 19 Mayıs programı 1995. Ve asıl yalancılar ve destekçileri yeni bir yalana kadar sustular. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu'nun Fatih Çekirge'nin İktidar Oyunu adlı programında yaptığı kısa konuşma hayli tartışma konusu olmuştu. O programdaki konuşmasını olduğu gibi aktarıyorum. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile ilgili tarih kitaplarında işte Atatürk'ün külüstür bir vapurla, pusulası olmayan ve zor hareket eden ve hatta Karadeniz'in bu engin dalgalarına dayanacak gücü bile olmayan, ancak kıyıdan gidebilen bir bandırma vapurunun hızıyla İngilizlerden de kaçarak onlardan gizlice Samsun'a gittiği şeklinde kayıtlar vardır. Halbuki bugün dediğim gibi sadece yıllar önce yayımlanmış olan İslam Ansiklopedisi'nde bile bunun aksi yazıyor. Dipnot, İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgi şu: Mayıs 1919 akşamı Mustafa Kemal bindiği geminin yolda düşmanlar tarafından batırılmasının kararlaştırıldığı haberi verildiği halde İstanbul'da kalıp tevkif olunmaktansa batıp boğulmayı mücaccah gördüm diyerek Bandırma adında küçük bir vapurla ve maiyetiyle birlikte İstanbul'dan ayrıldı. 19 Mayıs 1919 günü sabahı Samsun'da Anadolu toprağına ayağını bastı. 1. cilt Atatürk maddesi sayfa 733. Kaldı ki belgelerde bunun böyle olmadığı görülüyor. İşte en açık bariz örneklerden bir tanesi bu. Tarihimizi gençlerimize gerçek manada öğretelim ki ben şundan eminim, hem gençlerimiz hem halkımız tarihi doğru gördüğü zaman çok daha iyi yolda olacaktır. Bir takım kişilerin de şeyinden, oyunlarından kurtulacaktır. Böylece Hasan Hüseyin Ceylan'ın iddiasını dolaylı olarak doğrulamış oluyor. Ya böyle yazan hiçbir resmi tarih kitabı yoksa o zaman ne yapacak TTK Başkanı? Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu daha sonra Hasan Pulur'a bir açıklama gönderiyor. 5 Mayıs 1995 günü Olaylar ve İnsanlar köşesine yayımlanan bu açıklamanın konumuzu ilgilenen bölümünü de aynen aktarıyorum. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile ilgili olarak da doğrular İslam Ansiklopedisi'nde bile mevcuttur demiştim. Özellikle bile kelimesini sarf ettim ki bu bilinmeyen bir şey değildir anlamını vermek istedim. Tabii programda söylediğim bu kadar değildi. Nitekim sözlerimin devamında Büyük Atatürk'te biz her zaman hakikati arayan, onu buldukça da söylemeye cüret eden insanlar olmalıyız demektedir. Ve bu deyişi Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu toplantı salonunda yer almaktadır demiştim. Öte yandan Atatürk'ün Samsun'a nasıl çıktığı sorusuna da Atatürk bandırma vapuruyla İngilizlerden kaçarak değil, İstanbul hükümeti tarafından İngilizlerin de oluruyla 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra İstanbul'dan hareketle 19 Mayıs sabahı Samsun'a çıkmıştır dedim ve ekledim. Bu bilgiler İslam Ansiklopedisi'nde bile var. Ama söylediğini iddia ettiği bu sözlerin çoğu programdaki konuşmasında yer almıyor. Ya bunları söylemedi sonradan ekliyor ya da söyledi ama Fatih Çekirge sansürledi. Bandırma vapuru konusu 16 Mayıs 1995 akşamı Kanal 6'da yayımlanan Pusula programında bir daha ele alındı. Bu programa Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, Profesör Doktor Ergün Aybars ile birlikte Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu da katıldı. Bu programın ilgili bölümünü konumuzla ilgisi olmayan kısımları çıkararak aktarıyorum. Programın hazırlayıcısı ve sunucusu Ümit Zilalı, H.H. Ceylan'ın iddialarını özetledikten sonra Halaçoğlu'na diyor ki: Ümit Zileli. Ondan sonra mikrofon size dönmüş galiba. Ve evet, Bandırma döküntü çürük değil, normal pusulası olan bir vapurdur. Zamanın iyisi bir vapurdur. Tarihimizde bu tür çarpıtmalar ve yanlışlar var. İslam ansiklopedisinde bile çürük olmadığı yazılı. Gençlerimize gerçekleri öğretmeliyiz gibi bir şeyle de toparlamışsınız. Değil mi efendim? Bir yanlış. Yusuf Alaçoğlu. Orada bir fazlalık var yalnız. Ümit Zileli. Nedir efendim? Yusuf Alaçoğlu, şimdi benim programda sadece orada sözü edilen kısım tarihin doğrusunun öğretilmesi, yanlış öğretilmemesi gerektiği. Doğrusu öğretildiği takdirde gençlerimize ve insanlarımıza çok daha doğru ve iyi bir yolda olabileceğimizi ifade ettim. Onun dışındaki ilk söylediğiniz kısımla ilgili herhangi bir şeyim yok. Çünkü ben gemiyle ilgili hiçbir beyanat vermedim. Ümit Zileli, bunu ben programın yapımcısı Fatih Çekirge ile... Yusuf Alaçoğlu, programda yalnız yani izlenecek olursa o konuyla ilgili... Ümit Zileli, peki efendim, burada sanıyorum ki Yusuf Alaçoğlu, affedersiniz ben sadece şöyle bir ifadede bulundum. Bana sorulan sualde Atatürk Samsun'a nasıl çıktı diye soruldu. Ben de Atatürk Samsun'a dedim, geçmişte Emin Oktay'ın tarih kitabında olduğu gibi İstanbul'dan kaçarak gizlice gitmedi. Karadeniz'in azgın sularıyla boğuşarak İngilizlerden kaçarak Samsun'a çıkmadı dedim. Hem İstanbul hükümetinin hem Vahdettin'in hem İngiliz'in haberi olarak bilgisi dahilinde Samsun'a Bandırma vapuruyla çıktı dedim. Bunun ötesinde herhangi bir net Taka'dan bahsettim. Tarih kitaplarımızda gerçekten Emin Oktay döneminden itibaren şöyle bir baktığımızda tarih kitaplarımıza biraz bu konu saptırılmış demeyeyim de veya yanlış bir biçimde ortaya konmuştur. Mesele budur. Söylediğini iddia ettiği bu sözler de ilk programdaki konuşmasında yok. Açıkladıkça yeni cümleler ekliyor. İşin ilginç yanı Y. Halaçoğlu, H.H. Ceylan'ın Emin Oktay'ın tarih kitabı hakkındaki iddiasını da hala paylaşıyor. H.H. Ceylan'ın gerçekleri de arası zaten bozuk. Fakat TTK Başkanı Y. Halaçoğlu da gerçekleri araştırmadan konuşuyor. Bir bilim adamı ve çok önemli bir kurumun başkanı olarak milyonların önüne yeniden çıkmadan önce birkaç kitap karıştırıp gerçeği öğrenmeye çalışamaz mıydı? Başkanı olduğu kurumda Türkiye'nin en zengin kitaplıklarından biri var. Kulaktan dolma ham bilgiyle ahkam kesilir mi? Artık Emin Oktay'dan Enver Ziya Karallara varıncaya kadar böyle söylendiği iddiasını ele alabiliriz. Masamın üzerinde değişik yıllara ilişkin belli başlı ilkokul yurt bilgisi, orta ve lise tarih kitapları duruyor. Tabii Profesör Enver Ziya Karal ile Emin Oktay'ın kitapları da askeri tarihlerde Enver Ziya Karal ile Emin Oktay'ın ve 1928'den beri ilkokul, ortaokul ve liselerde okutulan başlıca tarih kitaplarından alıntılar yapacağım. Dipnot, Emin Oktay'ın yazdığı öteki tarih kitapları şunlar. Orta 1 ilk çağ, orta 2 orta çağ, lise 1 ilk çağ, lise 2 orta çağ, lise 3 yeni ve yakın çağlar, lise 4 yeni ve yakın çağlar tarihinden seçilmiş siyasi ve içtimai meseleler. Bu kitaplarda konumuzla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Hepsinde konumuzla ilgili olarak ne yazılıysa eksiksiz aktarıyorum. A. İlkokul. Çanakkale'de büyük yararlık ve kahramanlık göstermiş olan kumandanlarımızdan Mustafa Kemal Paşa bu sırada Anadolu'ya geçti. R. Ahmet Sevengil, İlk Mektepleri Yurt Bilgisi 5. Sınıf Sayfa 23, Sühulet Kitabı İstanbul 1928. Bu sırada kendisine Samsun'da ordu müfettişliği teklif ettiler. Bu vazifeyi hemen kabul etti. Yunanlar İzmir'e asker çıkardıktan 4 gün sonra Mustafa Kemal de 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. M. Arkın O. Yalçın, Yeni Tarih, İlkokul 5, Sayfa 117, Bir Yayınları İstanbul 1957. Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'da çürük bir vapurla İstanbul'dan Samsun'a hareket etti. 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da Anadolu'ya ayak bastı. Emin Oktay, Yeni Tarih, İlkokul 5, Sayfa 124, Atak Yayınları İstanbul 1958. Dipnot. 1920 yılında 42 yıllık Bandırma gemisiyle İzmit'e taşınan Kuvayi İnzibatiye'nin mitralyöz komutanı ve Vahidettinci T.M. Göztepe şöyle yazıyor. Çürük çarık bir tekne, deniz yollarının en küçük ve çürük teknesi. Vahdettin Mütareke Gayyası'nda sayfa 183-290. Rauf Orbay'da anılarında şöyle diyor. Paşa'yı götüren geminin köhneliği hakkında aldığım haber ve böyle hallerde zihni kurcalaması tabi olan çeşitli kaygılarla huzursuzluk içindeydi. Nihayet 5 gün sonra paşanın sağ limen çıktığı haberini alınca büyük bir ferahlık duydum. Yakın tarihimiz 3. cilt sayfa 17. B. Ortaokul ve lise. 3. Ordu müfettişliği vazifesini alarak İstanbul'dan Anadolu'ya hareket etti ve Samsun iskelesine çıktı. 19 Mayıs. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Tarih 4. Sayfa 26 Devlet Matbaası İstanbul 1931. İlk resmi tarih budur. Hükümet kendisine ordu müfettişliği teklif etti. 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e ayak bastıktan bir gün sonra Mustafa Kemal Samsun'a hareket ediyor ve 19 Mayıs'ta Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basıyordu. Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi sayfa 14, Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul 1945. 15 Mayıs 1919'da Yunanlar hiçbir sebep yokken İzmir'e çıkmışlardı. İzmir'de kurulan Reddi İlhak Cemiyeti Yunanlılara karşı koymak için hazırlıklar yaparken Mustafa Kemal de 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Mustafa Kemal ordu müfettişliği vazifesiyle Anadolu'ya gidiyordu. Zuhuri Danışman Yeni Tarih Dersleri Orta 3 sayfa 134 ders kitapları Türk Limited Şirketi İstanbul 1950. Mustafa Kemal memleketin en kötü günlerinden biri olan İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edildiği günden bir gün sonra 3. Ordu müfettişliği ödeviyle 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan çıktı. 19 Mayıs günü Samsun'da Anadolu'ya ayak bastı. Emin Oktay Orta 3 sayfa 223 Remzi Kitabı İstanbul 1952. Bu maksatla geçen dersimizde gördüğümüz gibi Anadolu'da bir ödev alarak 3. Ordu müfettişliği 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrıldı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Emin Oktay adı geçen eser sayfa 234. Hükümet kendisine ordu müfettişliği teklif etti. 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e ayak bastıktan bir gün sonra Mustafa Kemal Samsun'a hareket ediyor ve 19 Mayıs'ta Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basıyordu. Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi sayfa 14, 1958. Mustafa Kemal Paşa güvendiği arkadaşlarını yanına alarak karargahını kurdu ve 16 Mayıs akşamı İstanbul'dan Bandırma vapuru ile Samsun'a hareket etti. 19 Mayıs sabahı da Samsun'a çıktı. M.K. Su, A. Mumcu, T.C. İnkılap Tarihi sayfa 63, MEB Yayınları İstanbul 1981. C. Askeri Tarih. Mustafa Kemal Paşa müfettişlik karargahını kadrosuna göre ikmal ettirilerek 16 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma vapuru ile İstanbul'dan hareket edecek ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkacaktır. Türk İstiklal Harbi 1. cilt sayfa 195, Harp Tarihi Dairesi Yayınları Ankara 1962. Hani Emin Oktay, Enver Ziya Karal ve onlardan sonraki resmi tarihçiler taka diyorlardı? Hani pusulasız diyorlardı? Hani gizlice diyorlardı? Hani kaptan ne yol iz biliyor ne dümen diyorlardı? Hani yanlışlıkla önce İnebolu'ya çıktılar diyorlardı? Hani İngiliz işgal kuvvetlerinden kaça kaça gizlice gitti diyorlardı? Hiçbirinde Hasan Hüseyin Ceylan ile TTK Başkanı Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu'nun iddia ettikleri gibi bir ifade yok. Üstelik çoğunda Bandırma gemisinin adı bile geçmiyor. Hasan Hüseyin Ceylan'ı yine uydurduğu anlaşılıyor. Peki Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu'nun tutumunu nasıl niteleyeceğiz? Mustafa Kemal'in kurduğu Türk Tarih Kurumu'nun başkanının bu konuda bir açıklama yapmak zorunda olduğunu sanıyorum. Böyle bir açıklamaya önce bu kitapta yer vermek için 4 Ocak 1996 Perşembe günü saat 16'da TTK Santrali'nde Halaçoğlu'nu aradım. Sekreterine bağladılar. Halaçoğlu konferanstaymış. 18'den sonra yerinde olur dedi ve niçin aradığımı sordu, anlattım. Sekreter hanım Halaçoğlu yerine döner dönmez haber vereceğini söyleyerek numaramı aldı. Bu kitabı baskıya verinceye kadar Halaçoğlu'ndan ses çıkmadı. Mustafa Kemal'in İstanbul'dan ayrılışı ile ilgili öteki iddialar. Anadolu'ya kaçarak geçmiş değil, Kadir Mısıroğlu, Sarıklı Mücahitler sayfa 69. Kaçarak geçtiğini söyleyen kim ki? Dipnot, GRYT ansiklopediste Mustafa Kemal'in Samsun'a resmi merasim ile uğurlandığını yazıyor. 1. cilt sayfa 181. Ne gizli gittiği doğru ne merasimle uğurlandı. Bütün resmi tarih kitaplarında ve ideolojide anlatılan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'yi işgal kuvvetlerinden kurtarmak ve Anadolu'da kurtuluş meşalesini yakmak adına İstanbul'dan gizlice Samsun'a hareket ettiği şeklindedir. Hasan Hüseyin Ceylan, Nokta Dergisi 5 Mayıs 1991 sayfa 12. Aşağıdaki bilgiler incelendiğinde Mustafa Kemal'in ne Vahdettin'den ve ne de İngilizlerden gizli Samsun yolculuğuna çıkmadığı görülecektir. Yıllardır ketmedilen yani saklanan bu gerçeği TRT nihayet 21 Aralık 1987'de açıkladı. Abdurrahman Dilikpak, Cumhuriyete Giden Yol sayfa 133. Az önce hepsini gördük. Hiçbir resmi tarih kitabında Mustafa Kemal'in İstanbul'dan gizlice Samsun'a hareket ettiği yazmıyor. Gizlice gittiğini yazan tek kişi Mustafa Kemal'e karşı olan yazarların piri Mevlanzade Rıfat'tır. Türkiye İnkılabı'nın iç yüzü sayfa 209. Hayali bir yel değirmeni kuruyor, sonra da ona hücum ediyorlar. Allah ıslah etsin. Bu gerçeği ilk defa 1987'de TRT'nin açıkladığı da Dilipak uydurması. 1926'da Hakimiyet-i Milliye, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde yayımlanan Mustafa Kemal'in anılarında bu konuda ayrıntılı bilgi var. Bir paşa 9. Ordu müfettişliğine padişahtan gizli olarak atanabilir mi? Atama kararındaki 3 imzadan birinin padişahın olması anayasa hukuku gereğidir. Bandırma vapurunda tam 19 üst düzey paşa ve devlet yetkilisi vardır. Hasan Hüseyin Ceylan Büyük Oyun 1. Cilt sayfa 37. Türkçesine mi şaşarsınız, verdiği bilginin ilkelliğine mi? Vapurda bir tek paşa var, o da Mustafa Kemal. Ötekiler 3 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 500 başı, 3 üsteğmen, 2 şifre katibi. Doktor Fethi Tevetoğlu, Atatürk'le Samsun'a çıkanlar sayfa 14. Dipnot. Abdurrahman Dilipak şöyle yazıyor. Gemide bir de İngiliz ajanı vardı ve durum anlaşılınca adam Sinop'ta indirildi. Cumhuriyete giden yol sayfa 164. Hiçbir anıda ve ciddi kaynakta böyle bir ayrıntı yok. Yıllarca yürütülmüş yağcılık edebiyatı neticesi genç nesil Bandırma vapurunda tek başına Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğunu sanmaktadır. Vehbi Vakkasoğlu Son Bozgun 1. sayfa 141. Aynı iddiaya GRYT ansiklopedisi de yer vermektedir 1. sayfa 155. Yıllarca yürütülmüş dayatmacı resmi tarih yalanlarınca bugünkü nesil Bandırma vapurunda tek başına Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğunu sanmaktadır. H.H. Ceylan Büyük Oyun 1. sayfa 37. Biri uyduruyor, ötekisi de bir iki kelimesini değiştirip uyduruk cümleyi kendine mal ediyor. Bandırma'da tek başına Mustafa Kemal'in olduğu ne Mustafa Kemal'in anılarında var, ne öteki anılarda, ne resmi tarihlerde, ne de kitaplarda. Vahidettinciler önce bir iddiada bulunup sonra da bu iddiayı şiddetle yalanlıyor ve herkesin bildiği gerçekleri kendileri keşfetmiş gibi açıklıyor. Böylece resmi tarihin bir yanlışını bulmuş gibi hava atıyorlar. Pek çocukça bir numara. Eğer bu numarayı yutanlar varsa aziz nesline selam olsun. Böyle yalan yanlış bilgilere yer veren özel bir kitap olsaydı bile bu tek örnekten yola çıkarak ve işe resmi tarihleri de katarak genel bir suçlamada bulunmak dürüst bir yaklaşım olur muydu? Bunun 5. Murat'ı örnek alıp bütün Osmanlı padişahlarının deli olduğunu söylemekten ne farkı var? Yoksa yalan yanlış yazı yazmak yalnız Mustafa Kemal'e karşı olanların tek elinde mi? 8. Mustafa Kemal İngiliz Gizli Anlaşması Masalı. Vahidettincilere göre Vahidettin ile Mustafa Kemal İngilizlere karşı gizli bir anlaşma yapmışlardı ya, meğerse Mustafa Kemal ile İngilizler de Vahdettin'e karşı gizlice anlaşmışlarmış. Vodvil kurgusunu andıran eğlenceli bir durum. Kadir Mısıroğlu'nun açıklamasından anlaşıldığına göre bu iddianın fikir babası damat Ferit hükümetlerinde 4 kere Şeyhülislam olarak görev almış, 150'liklerden Mustafa Sabri Efendi, Sarıklı Mücahitler sayfa 95. Dipnot TM Göztepe Vahdettin Mütareke Gayyası'nda sayfa 113, 152, 107, 338. Efendi Hazretleri Mustafa Kemal ile İngilizler arasında gizli bir anlaşma olduğunu, Yunanistan'da çıkardığı haftalık Yarın gazetesinin 1 ve 2 Kasım 1929 günlü sayılarında açıklamış. Dipnot K. Mısıroğlu Lozan 3. cilt sayfa 154, 116 sayılı dipnot. Mısıroğlu diyor ki, bu muammaya yani bilmeceye ilk defa ve isabetle parmak basan merhum Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'dir. Hilafet sayfa 277. Dipnot, Mustafa Kemal İngiliz ilişkileri konusunda başka iddialar da var. Bunlara 279. dipnotta değinilecek. Önce bu belgesiz iddianın sahibi Mustafa Sabri Efendi'yi tanıyalım.